Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey. Teşekkür ederim.
Evet hocam, yine gündemin bir hayli kalabalık olduğu bir hafta daha yaşadık ve bu haftanın öne çıkan başlıklarını sizinle konuşmaya çalışacağız, tartışacağız ve dinleyicilerimize bu konuların aslında arka planları dair de önemli mesajlar vereceğinizi umuyoruz. Hocam öncelikle bu Yunanistan'da yaşanan zaman zaman da gündeme gelen adalar mevzu var. Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Adaların hep şunu sorarız. Burnumuzun dibindeki adalar nasıl Yunanistan'a verilmiş ve Yunanistan buraları hangi şartlarda almış ve bu adaları şu anda nasıl kullanıyor ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun anlattığına göre Yunanistan bu adaları silahlandırmaya başladı ve bu bizim için de bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu konunun yeniden tartışılmaya açılacağını söyledi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Öncelikle adalar mevzu nedir? Bize bunu anlatabilir misiniz? Sonrasında da Yunanistan'ın adaları silahlandırması ne anlama gelir? Ve yapılan anlaşmalara aykırı olduğu için de geri kazanma ihtimalimiz var mı bu adaları? Buyurun hocam.
Evet İbrahim Bey, güzel bir giriş yaptınız. Aslında Osmanlı döneminde denizin adı Adalar Denizi.
Evet.
Bugün biz Ege diyoruz ama Ege eski Yunan mitolojisindeki bir tanrıçanın adıdır.
Evet.
Dolayısıyla biz Ege bölgesine de Batı Anadolu bölgesi dememiz doğru olanıdır.
Hı hı.
Yunanistan 1828'e kadar zaten bir Osmanlı vilayeti, Osmanlı yönetiminde kalan en güneyinde Pelopones dediğimiz Mora Yarımadası Ruslar ve İngilizlerin desteğiyle bağımsız bir devlet haline getirildi ve ondan sonra yaklaşık 6 defa Yunanistan hiç savaş, harp, darp yapmadan konjonktürden faydalanılarak alanını genişletti. Şimdi Türkiye'nin 1911 yılında Trablusgarp İtalyanların Afrika'daki son Osmanlı toprağı Trablusgarp'ı işgal etmesi ve arkasından Uşi Anlaşması'yla birlikte o günün şartlarında biz bu Batı Anadolu'daki bu Menteşe Adaları dediğimiz Rodos'una dahil olduğu İzmir'in karşısındaki İstanköy gibi birçok adayı İtalyanlara bıraktık Uşi Anlaşması'yla. Onun sebebi de Yunanlılardansa İtalyanların geçici bir süreyle alması istendi. Lozan Anlaşması imzalandığında 24 Temmuz 1923 yılında bu Anadolu'nun batısındaki bu Menteşe Adaları dediğimiz 12 adalar İtalyan işgali altında olduğu için Yunanlılara da ait değildi. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları çizilirken.
Evet.
Ta 2. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde bu adalar İtalyan işgali altında eski Osmanlı adalarıydı. İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'nda Almanlarla birlikte çekildiğinde işte bizim yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden
yola çıkarak
dönemin Cumhurbaşkanı İsmet Paşa, bizim kimsenin bir karış toprağında gözüm yok ve kimseye de bir karış toprak vermeyiz. Fakat bu adalar eski Osmanlı adaları.
Evet.
Ve Yunanistan bir el çabukluğuyla İtalyanlardan bir kontratla bu adaları devraldı.
Kontratta şartlar neydi?
Yani evet. Bu 1940'lı yılların sonunda, yani bu Cumhuriyet'in kurulmasından çok çok sonra olan bir hadise.
Evet.
Ve Türkiye o Lozan Anlaşması da dahil olmak üzere bu adaların statüsünün değişmesi de Kıbrıs'ta da aynı şeyi çekinceyi koymuştu. Kıbrıs'ın mesela statüsünün değişmesi önünde Türkiye müdahil olur diyor. Garanti İngilizlere diyor ki bu sendeyken problem yok. Senden sonra statü değişirse ben burada müdahil olurum diyor. Ege adalarında Yunanistan 1947-48'de bu adaları devraldığında silahtan arındırılmış sadece turistik amaçlı kullanılan bir ada, Barış Adası konumunda olacak idi. Ancak 1950'li yıllardan bugüne kadar Yunanistan adeta oraları bir cephaneliğe dönüştürdü. Adalara sürekli olarak silah ve mühimmat yığdı ve Türkiye'den gelebilecek tehdide karşı. Sayın Çavuşoğlu'nun söylediği gayet haklı bir argüman var. Diyor ki eğer Türkiye adalarla ilgili bir operasyon yapacak olursa diyor Yunanistan'a, yani sizin oraya koyduğunuz birkaç silahla mı siz Türkiye'yi durduracaksınız?
Yani.
Normal, yani şimdi işin bir de bu boyutu var. Dolayısıyla Yunanistan bu Menteşe Adaları dediğimiz Rodos, İstanköy başta olmak üzere oradaki birçok adaya silah konuşlandırarak aslında kendi meşruiyetini sorgulanır hale getirdi. Türkiye bunu Birleşmiş Milletler nezdinde dile getiriyor. Evet. Ya Yunanistan en kısa sürede burada herhangi bir silahla ilgili bir şey bulundurmayacak veya adanın statüsünü Türkiye tekrar masaya yatıracak. Çünkü Yunanistan burayı bir herhangi bir savaş sonucu
almadı
ki Türkiye Osmanlı Rodos'un fethedilmesi sırasında binlerce Osmanlı Levent'ini şehit vererek evet. biz bu Rodos'u aldık ama hani sünnet çocuğunun olduğu da bitti maşallah gibi Yunanistan'ın bir oldu bittiyle ele geçirdiği bu adaları statüsünü de şu anda bozmaktadır ve Türkiye artık yavaş yavaş kendi ayakları üzerinde durup işte o Milgem'le donanmasını güçlendirip bu SİHA'lar vasıtasıyla evet. hava üstünlüğünü ele geçirdikten sonra kara kaplı defteri açıp eski hesapları bir kontrol ediyor. Nerede, evet. kimde, ne kadar müktesebatımız var. Bugün de Yunanistan'a bunun hesabı tekrar sorgulanıyor.
Peki Yunanistan bu mevcut durumdan geri adım atmazsa bunun tekrar tartışılmaya açılacağı söyleniyor.
Evet.
İşte Lozan Anlaşması'nın tarafları herhalde tekrar bir araya gelip bu konu masaya yatırılabilir ve tekrar bu adalara Türkiye sahip olabilir mi savaşsız bir şekilde masada? Böyle bir ihtimal var mı
elbette,
hocam?
Elbette Türkiye'nin hem Anakara'nın hemen çok yakınında yani evet. Yunanistan Anakara'sına göre bizim hemen yakınımızda olan adalar.
500-600 kilometre mesafe Yunanistan'a evet. bizim burnumuzun dibinde.
Bir diğer konu zaten bu adalar Osmanlı döneminde kılıç hakkı olarak şehit verilerek alınmış.
Evet.
Sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tıpkı Adana'nın, Mersin'in, Urfa'nın Fransızlar tarafından işgal edip işgalin sonlandırılıp tekrar vatan toprağına katıldığı gibi İtalyanlar buradan çekildikten sonra bizim o dönemki yöneticilerimizin aymazlığı diyelim.
Evet.
Bu işte birazcık çekingen davranarak Yunanistan'ın bu adaları yani hem de silahsızlandırma kaydıyla evet. devralması bugün Türkiye'nin bunu tekrar gündeme getirme hakkını ortaya koyuyor. Bakalım görelim bu hamur daha çok su kaldırır gibi geliyor.
Peki hocam. Yunanistan demişken sadece adalar üzerinden bir ihtilaf söz konusu değil aramızda. Aynı zamanda son dönemde sığınmacılar üzerinden de ciddi bir gerilim var Yunanistan'la aramızda. Maalesef dünya ile Yunanistan'ın arasında olması gerekir bu gerginliğin bu sebepten. Geçen hafta da konuştuk. Onlarca mülteci, sığınmacı Yunanistan ölüme terk etmesiyle, geri itmesiyle donarak can verdi. Yine bu haftada buna benzer hadiseler yaşandı. Gerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Ve Yunanistan huylu huyundan vazgeçmiyor. Cinsinden devam ediyor bu insanlık dışı eylemlerini hocam. Ne dersiniz? Dünyanın sessizliği Yunanistan'ı cesaretlendiriyor mu?
Şimdi Batı uygarlığı dediğimiz bugünkü işte kapitalist Batı dünyası kendine referans olarak Roma'yı alır. Roma'nın da atası antik Yunan'dır. Bu nedenle Yunanistan çoğu zaman Avrupa'ya dönüyor diyor ki biz bütün Avrupa medeniyetinin müktesebatı bu Atina'dır, antik Yunan'dır diyor. Bu nedenle Avrupa'nın şımarık çocuğu konumundadır. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında tarih süreç içerisinde bütün anlaşmazlıklarda Avrupalılar hep Yunanistan'dan evet. taraf olmuşlardır. Fakat bu mülteci konusunda bu şımarık çocuğun bir diğer artısı şöyle oldu. Avrupa bu mültecilerin ülkesine gelmesini istemiyor. Ve Yunanistan'ın yapmış olduğu her türlü insanlık dışı davranışları görmedim, duymadım, bilmiyorum moduna geçiyor. Yani şu Yunanistan'ın mültecilerin üzerindeki paraları alıp cep telefonlarını alıp üzerlerini soyup o soğukta tekrar Türkiye yönüne gönderme konusunda mecbur bırakması, botlarını delmesi soğuktan bu insanların ölmesi, yani bunun çeyreğini Türkiye gibi veyahut da bir bizim coğrafyamızdaki herhangi İslam ülkesi yapmış olsaydı herhalde Amerika ve Avrupa basınında uzun süre manşetlerden inmeyecek bir işte insanlık trajedisi, ne kadar gaddar, ne kadar acımasız, ne kadar insanlıktan nasibini almamış diye gündeme evet. getirilirdi. Ama bunu yapan Yunanistan olunca hepsi adeta bunları yok hükmünde sayıyor ama Türkiye'de hatta Somalili
evet.
Yani yetkili Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu. Diyor evet. ki yani bu Somali vatandaşlarıydı bu Hı-hı. donarak ölenler ve Yunanistan'ın yaptığı tamamen insan hakları ihlalidir diyor. Yani dolayısıyla da bunların da gündeme getirilmesi gerekiyor artık.
Peki hocam. Hocam bugünlerde Türk Mukavemet Teşkilatı'na dair tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmanın yaşanmasına sebep olan kişi ise Halk TV programcısı, gazeteci Ayşenur Arslan. Bir programda şunları söylüyor. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu. İfadelerini kullanıyor ve bu ifadelere de Türkiye'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hem Cumhurbaşkanı düzeyinde hem bakanlar hem de Türkiye'den çok ciddi tepkiler geldi. Ve bugün de suç duyurusunda bulunduğu 3 parti Ayşenur Arslan hakkında. Öncelikle Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Nasıl kurulmuştur ve neler yapmıştır? Bunu bize anlatabilir misiniz? Sonrasında bu zihniyetin, kirli zihniyetin Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik bu sözlerin arkasında ne olabilir? Neden böyle bir düşmanlık var? Bunu anlatmanızı isteyelim.
Kıbrıs adası Bakır'dan geliyor Kıbrıs adasının kelime anlamı. Hala Sultan Türbesi'nden bahsediyoruz. Yani evet. Hazreti Peygamber döneminden hemen sonra sahabe döneminde Kıbrıs'a fetih amaçlı seferler evet. yapılmıştır. Ve orada yani sahabenin kabirleri söz konusu. Daha sonra orası şövalyelerin merkezi olmuş. Mısır fethedildikten sonra hac yolu üzerinde olması sebebiyle Osmanlı yani İstanbul'dan Mısır üzerinden haca giden gemilerin yolları kesilerek korsanlık yapılınca en sonunda Osmanlı donanması 1571 yılında kesin bir şekilde Kıbrıs'ı fethediyor. İkinci evet. Selim zamanında çok geçtir yani Kıbrıs'ın fethi. 1571'den 1876-77 savaş bu 93 harbine kadar Kıbrıs Osmanlı toprağı.
Evet.
O dönemde Ortodoks Hristiyanlar yaşıyor. Yönetimde Katolikler olduğu için hatta Osmanlı'dan eman diliyor bugünkü o Kıbrıs'ın bugünkü Ortodoks Rum ahalisi. Gelin diyor. Evet. Bunlar bize zulmediyor. Yani o Katoliklerin zulmüne karşı da bir kurtarıcı olarak gidiyor Osmanlı oraya. Yani 300 yılı aşkın Osmanlı idaresinde sulh içerisinde adil bir yönetim şekliyle idare edilen Kıbrıs Boğazların Ruslar tarafından tehdit edilmesi sırasında 1876-77 Osmanlı Rus Savaşı sırasında İngilizler Osmanlı'ya yardım karşılığında Kıbrıs Adası'nı üs olarak alıyor evet. ve 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında da ilhak ediyor. Diyor ki defakto olarak burası benim artık diyor. O günkü Osmanlı'nın itaatçılarını Abdülhamit'i devirdikten sonra İngiltere'ye savaş açmasıyla yani Rus donanmasını bombalayıp hem Rusları evet. hem İngilizleri karşısına almasıyla birlikte Almanlarla birlikte savaşa girdikten sonra İngilizler Kıbrıs'ı ilhak etti. Bizim cenahtan da buna itiraz edecek bir askeri ve siyasi güç yoktu. Hı hı. Lozan anlaşmaları sırasında zaten Kıbrıs gündeme bile gelmedi. İngilizlere fiilen zımnen evet. verilmiş gibi oldu. Sadece şöyle bir madde vardır Lozan'da. Kıbrıs'ın statüsü değişirse Türkiye burada tekrar hakları müktesep çünkü İngiltere oraya bir kurşun atmadan oldu bittiyle Kıbrıs'ı ele geçirdi. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün müstemlekelerin bağımsızlığıyla birlikte Kıbrıs'a da yeni bir formül getirildi. Ve İngiltere Kıbrıs'ı Rumlara bırakmak için Kıbrıslı Türklerin bir kısmını Avustralya'ya bir kısmını İngiltere'ye bir kısmını Türkiye'ye gitmek isteyenleri gönderdi. Bugün evet. mesela İngiltere'de yaşayan Türklerin veya Avustralya'daki Türklerin önemli bir kısmı Kıbrıs kökenli Türk nüfustur. Fakat İngiltere'nin böyle yavaştan ve derinden Türkleri adadan yollayıp orayı bir Rum adası haline getirmek istemesi neticesinde Rumlar bunu biraz daha hızlandırmak istediler. EOKA denen bugünkü bizim PKK'ya benzer evet. silahlı tetiş örgütü kuruldu. Ve 1950'li yıllara kadar Türkiye'nin bir Kıbrıs diye bir meselesi yoktu aslında. Tekrar ediyorum 1950'li yıllara kadar. Fakat bu EOKA tetiş örgütü sadece Türkler değil İngiliz üsleri de adadan defolsun diye bir pankart astılar.
Evet.
Ve BBC bunu gündeme getirdi ve ertesi gün bütün dünya basınında bu EOKA'lıların ne kadar çok zalim oldukları, Türkleri ne kadar çok katlettikleri dünya basınında gündeme geldi. Rahmetli Menderes bunu dünya basınından okuyunca diyor ki ya bu Kıbrıs dosyasını getirin bakalım neymiş buradaki Türklere yapılan evet. zulümler falan. Diyorlar bizim öyle bir dosyamız yok. Yani bizim Kıbrıs diye bir evet. derdimiz yok. Ve bakın bu EOKA sayesinde aslında bizim bugün Kıbrıs'taki varlığımızın bir sebebi de odur. Yani onlar İngilizlerin yavaştan ve derinden yapmak istediğini çabuklaştırmak ve oradaki bütün Türkleri hem de oradaki iki İngiliz üssü var şu anda Güney Kıbrıs'ta. Hı hı. O üsleri de İngilizler bir insana bir kazık atarlar 50 yıl sonra fark edersiniz.
Evet.
Onun şeyini. Baktılar ki Türklerin varlığı Kıbrıs'tan sonlanırsa İngiliz üslerinin varlığı tartışma konusu olacak. Dünya gündemine bu EOKA'nın yapmış olduğu Türklere cinayetler. Karşı cinayetler İngilizler tarafından bizzat gündeme getirildi. Bunun üzerine işte 1960'ta Kıbrıs Federe Devleti kuruldu. Hı hı. Cumhurbaşkanı Rumlardan, Başbakan Türklerden olacak şekilde. Fakat Rumlar ve EOKA bunu hiçbir zaman tasvip etmediler. Türk köylerini basmayı, katliamlar yapmayı sürdürünce artık bu tetiş örgütüne karşı bakın adı Türk Mukavemet Teşkilatı.
Evet.
Yani bir direniş. Oradaki evet. masum, mazlum, silahsız, gariban köylülere artık silahlandırarak bir köy baskını olduğunda neler yapılacağına dair canlarını, mallarını, ırzlarını, namuslarını koruması konusunda Türkiye'nin istihbaratının da Türkiye'nin askeriyesinde vermiş olduğu bir destektir. Türk Mukavemet Teşkilatı. Fakat göz ardı edilmemesi gereken konu şudur. İşte bu ulusalcıların biraz kuyruk acısı var. Bu sözü söyleyen kişinin bu sözün niye söylediğinin de biraz yani ben hiçbir basın yayın organında duymadım bunu. Ancak işin perde gerisi şu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğunda o günün yöneticileri ki askeri bürokrasi, sivil bürokrasinin çok daha önündeydi ve hep şöyle düşünürdü o Kemalist, laik, batıcı kesim. Aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan 1950'ye kadar biz her şeyi güzel götürüyorduk.
Hı hı.
Her şey batılılaşma, laiklik, çağdaşlık adına gidiyordu. 1950'de işte ezanın tekrar astı haline dönüştürülmesi Menderes'le birlikte buna çomak sokuldu
evet.
diye düşünüyor bu
zihniyet.
Bu zihniyet. Ve Kıbrıs'ta bir deneme yapmak istediler. Laboratuvar gibi kullandılar. 1974'ten 2004 Avrupa Birliği referandumuna kadar 30 yıllık süre içerisinde İslamsız bir Türklük modeli denediler Kıbrıs'ta. Tekrar ediyorum Kıbrıs'ta 1974 Barış Harekatı ile birlikte askerimiz oraya gittikten sonra alabildiğine onların Türk oldukları yani Türklüğün meziyetleri, Türklüğün şecaati, kahramanlığı vesaire ama İslam yok.
Hı hı.
İslamsız bir Türklük. Çünkü biz bunu Türkiye'de yapıyorduk. Bu Menderes'ten sonra bu projemiz akamete uğradı. Burada
devam edelim.
Ve 2004 referandumunda böyle ülkücü milliyetçi bizim bir öğrencimiz vardı. Orada referandumda işte hayır oyu evet. verilsin gibisinden hükümet evet girilsin filan der. Onlar dedi. Dönüşte dedi ki ne hissediyorsun ne oldu? Ya hocam onların dedi ne Türklükle ne Müslümanlıkla hiçbir alakası yok. Tamamen yani kendi menfaatini düşünen bir gençlik var dedi. Biz Avrupa Birliği'ne girersek daha çok para girer cebimize. Türk askeri burada işgalci demeye başlamışlar.
Evet.
Bakın, Türkiye'nin kendi eliyle oluşturmuş olduğu İslamsız bir Türklük 30 yıl sonra öyle bir gençlik yetiştirdi ki Türkiye'yi işgalci görmeye başladı. Türkiye 2004 yılından sonra titredi, kendine geldi ve tekrar oraya vakıflar, SDK'lar, Diyanet vasıtasıyla camiler, dini bir takım müesseseler açmaya başladı ve İslamsız bir Türklüğün, yani yumurtasız bir omlet gibi bu bir yere varlamayacağını 2004 yılından sonra
anlaşıldı.
Oradaki aklı başında olanlar gördü. Ancak bir önceki cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı ve bugünkü bizim o spiker
Ayşenur
Arslan, bunlar hala o İslamsız Türklük modeli akamete uğradı diye
yaygara koparıyor.
Yaygara koparıyorlar. Hınçlar oradan kaynaklanıyor.
Evet.
Böyle de bir Kıbrıs hikayemiz var maalesef.
Peki hocam. Şimdi devam edelim. Kıbrıs'tan Hindistan'a gidelim hocam. Türklük, Müslümanlık dedik ya. Müslümanlığın bu dünyada garip olduğunu biliyoruz yaşadıklarımızla. Maalesef Hindistan'da da Müslümanlara son dönemde baskılar iyice arttı. Zaman zaman işte basına yansıyan görüntüleri seyrederiz. İçimiz burkularak, acıyarak Müslümanların taşla, sopayla dövüldüğü sahneleri hep gözümüzün önünde canlandırırız. Yine bugünlerde Hindistan'da Uttar Pradesh eyaletinde Müslümanlara yönelik çok baskı söz konusu. Yine öğrencilerin başörtüsüyle derslere girmelerine engel çıkarılıyor ve protesto ediliyor başörtülü öğrenciler. Onlara direnen böyle aslan yürekli başörtülü kızlar da var. Bu da basına yansıyor. Hindistan'da tam olarak ne oluyor hocam? Neden Müslüman düşmanlığı, İslam düşmanlığı orada hortluyor zaman zaman ve bu sahneler ortaya çıkıyor? Hindistan ne yapmaya çalışıyor? Dinleyelim.
Evet. Öncelikle Hindistan'ın bir kadim bir İslam coğrafyası olduğunu bilelim. Çünkü şu anda Endonezya 265 milyon nüfusuyla en kalabalık İslam ülkesi, Endonezya'dan sonra en çok Müslümanın olduğu ikinci ülkedir. Sonra evet, Pakistan, Bangladeş geliyor. Yine Hint Müslümanları, yani Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te yaşayan Müslüman sayısı dünyadaki toplam Müslümanların %30'unu, yani 1/3'üne yakınını oluşturuyor. Evet. Yani 22 Arap ülkesindeki Arap nüfusun Müslümanlar arasındaki oranı %20 iken, sadece bu Hint coğrafyasında Müslümanların, yani dünya genelindeki küresel Müslümanların %30'un olduğunu bilelim. Yine Kanuni döneminde oradaki Babür İmparatorluğu'nun nüfusunun Osmanlı'dan daha fazla olduğunu,
evet,
hatta hilafetin kaldırılması sırasında Lozan görüşmelerinde, hatta Abdülhamit dönemi de buna dahil edebiliriz, Osmanlı hilafetin merkezi olmasına rağmen en fazla Müslüman nüfusa sahip olan imparatorluğun aslında İngiliz Birleşik Krallığı olduğunu, çünkü Hindistan'daki ve Afrika'daki sömürgelerdeki Müslüman nüfusun sayısının Osmanlı topraklarındaki Müslümanlardan daha fazla olduğunu ve hilafetin kaldırılması yönünde niye İngilizlerin bu kadar ısrarlı olduğunu da yine böyle tarihi bir anekdot olarak bu girizgahtan sonra bugüne gelelim. Hindistan komple bir coğrafyaydı. Pakistan ve Bangladeş'le birlikte ve Hintler, Hindular ve Müslümanlar bir arada yaşıyorlar idi. İngilizler de burayı 150 yıl kadar sömürgeleştirdiler.
Evet.
Bu kumpanyası, şirketler vasıtasıyla. Hatta İngilizlerin Hindistan'da yapmış olduğu bir enteresan uygulamayı da izninizle söyleyeyim. Mesela bulunmaz Hint kumaşı mı falan derler. Hint kumaşları çok
ünlü. Evet.
Terzileri çok güzel makas tutuyorlar falan. İngilizler tekstil atölyelerindeki üretmiş olduğu ürünleri Hint pazarına satabilmek için güzel kumaş kesen terzilerin parmaklarını kesiyorlar. Bakın bunlar tarihi kayıtlarda vardır. Bugün bize insanlık dersi veren İngilizler Hindistan'da yapmış olduklarıyla ilgili.
Hı hı.
Yine bugüne gelecek olursak, Çin'in yükselişi karşısında Çin Rusya ile birlikte ittifak oluştururken, İran'la Rusya ittifak oluştururken, Çin hatta Pakistan'la Kuşak Yol Projesi ittifak oluştururken, Amerika'da Hindistan'la ilişkilerini evet. geliştiriyor. Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ile birlikte Hindistan, Amerika'nın geleceğin 21. yüzyılda en önemli müttefiklerden biri. Dolayısıyla Hindistan'ın Müslümanlara karşı yapmış olduğu bütün mezalimler özellikle Amerikan basınında yine aynı şekilde görmedim, duymadım evet. modunda olacaktır. Bunu
üç
da
maymun oynuyor. Ha,
mesela Uygurlara yapılan zulmü manşete çeken
ABD
basını, basını evet. Hint Müslümanlarına yapılan zulmü görmez. Çünkü Çin'i sıkıştırabilmek için Uygurlar
kullanır
ama Hindistan'a gelince
zarar verir diye evet. bu konuyu gündeme
yani
getirmez.
Önce bu büyük resmi görelim, sonra bu Uttar Pradesh hadisesine gelelim.
Evet, buraya hocam bir kısa ara verelim, ondan sonra devam edelim. Peki. Müsaadenizle lütfen. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra Uttar Pradesh'te bu eyalette ve Hindistan genelinde yaşanan bu Müslüman ve İslam düşmanlığının gerisinde neler yatıyor, birazdan dinleyeceğiz. Bizden ayrılmayın, tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hindistan'da yaşanan İslam karşıtlığını, Müslümanlara yapılan eziyetleri, zulümleri konuşuyoruz. Hocam ilk bölümde bir geri planı anlattı bize. Daha önce Hindistan'ın yapısını aktardı. Şimdi günümüze gelmiştik ki ara verdik. Şimdi de bugün yaşananlar nelerdir? Hocamdan dinlemeye devam edeceğiz. Hocam lütfen buyurun. Bugün şimdi, Uttar Pradesh'te yaşananlar evet, aslında nedir?
Bu biraz demografik yapıyla alakalı bir durum. Hindistan Pakistan'dan ayrıldığında o 1947-48'li yıllarda nüfusun %9.6'sını Müslümanlar oluşturuyor idi. Çünkü Müslüman nüfus Batı'da Pakistan, Doğu'da Bangladeş'in olduğu yere göç ettirilmişti. 10-15 milyon nüfus yer değiştirmişti Hindistan coğrafyası içerisinde. Ancak 1948'den 2022'ye kadar olan süreçte Hindistan'ın nüfusu çok hızlı arttı. Bugün yani 2022 itibariyle Hindistan 1 milyar 400 milyon nüfusa sahiptir. Evet. Ve bu 1 milyar 400 milyon nüfus içerisinde her yıl Hindistan nüfusu, yani dünyada şöyle bir genel bilgi vereyim. Hazreti Adem'den 1820'ye kadar insanlık hiç 1 milyar olmamıştır. Ve 1 milyar nüfusuna ilk defa 1820'de gelmiştir. Ve bugün 8 milyara dayanan
nüfus.
Bir nüfus var ve her yıl 80-85 milyon arası dünya nüfusu artar. Bu 80-85 milyon nüfus içerisinde artan nüfusun 14 milyonunu Hindistan sağlıyor. Yani dünyanın nüfusuna Hindistan her yıl 14 milyon ek nüfus
evet.
veriyor ve dünya nüfusunun %17.7'sini tek başına Hindistan oluşturuyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de Çin'i geçecek. Yani 5 yıl sonra dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan olacak. Şimdi Hindistan'daki Müslümanların oranı 9.6 idi. Bugün resmi istatistiklere göre 15'e ulaştı.
Yani
oransal olarak.
Oransal
şimdi Hindistan'ın nüfusu artıyor. Müslümanların da oranı, yani Hindulardan daha hızlı artıyor.
Evet.
Başta Uttar Pradesh, Keşmir olmak üzere birçok eyalette nüfus böyle. Mesela Uttar Pradesh eyaletinin 206 milyon nüfusu var. Dikkatini çekiyorum. Eyaletin nüfusu 206 milyon. Bunun 40 milyonu Müslümanlardan oluşuyor.
Evet.
Yani %20'nin üzerinde bir Müslüman nüfus var. Ve oranın Halk Partisi, yani Hindistan Halk Partisi Türkçe deyimiyle baktığımızda
bizde de
tam
var
bizim
Halk Partisi.
28
evet.
Şubat sürecinin benzerini, bu başta Modi olmak üzere batıdan dağılmış olduğu şeyle Müslümanlar üzerinde bugüne kadar hiç olmadığı derecede baskı ve şiddet uyguluyor. Yani bunun bir yerde patlaması durumunda şöyle bir vahamet söz konusu. 200 milyonun üzerinde, yani istatistikler, çünkü o kadar çok kalabalık bir ülke ki, yani 210 ile 230 milyon arası bir Müslüman nüfus var Hindistan'da bugün. Peki siz Türkiye'nin 3 katı bir nüfusu nereye göndereceksiniz? Yani Hindistan'da diyelim ki Müslümanlarla Hindular birbirine girdi. Bazen evet. işte Suriye'de iç savaş çıktı. İşte 4-5 milyon insan geldi. Bütün Avrupa'nın şakülü kaydı.
Konusunda, evet.
Şimdi düşünün, bu kadar bir nüfus söz konusu ve Hindistan'ın devleti adeta çomak sokuyor bu şeyin içerisine.
Kovanın içine.
Kovanın içerisine ve Uttar Pradesh eyaleti Agra şehrinin de içinde olduğu, Taç Mahal'ın da içinde olduğu yeni başkent Yeni Delhi ile Nepal arasında o Himalayaların eteklerinde Ganj Nehri'nin içinden geçtiği çok verimli tarım arazilerinin, muson ikliminin yani Hindistan'ın adeta ekonomik olarak can damarında olduğu bir bölgedir orası. Ve enteresan bir şey, oradaki genç kıza tacizde bulunuyor.
Evet.
O kızcağız tek başına onlara karşı koyuyor. Şimdi Türkiye'de veya başka bir İslam ülkesinde olsa hemen erkekler bir başkası onu destekler mahiyette ortaya çıkar. Orada öyle bir şey de görmüyoruz. Yani evet. Hindistan coğrafyası çok farklı bir konumda bu yönüyle baktığımızda. Yani özetleyecek olursak Hindistan biz çok ırağımızda, çok uzağımızda gibi görüyoruz ama Hindistan'a İslam'ı yayan yani bugün Türkiye'nin 3 katına yakın Müslümanın Hindistan'da olduğu. Yine Pakistan'ın resmi dili Urducadır, Orducadır.
Evet.
Ve Horasan'dan Maveraun Nehir bölgesinden gelen o Türk akıncılar at sırtında gelip o bölgeye İslam'ı yaymışlardır. Yani bugün Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te dünya Müslümanların %30'una yakın bir nüfusun var olmasında birinci derecede bizim ecdadın orada İslam'ı kılıçlarıyla yayması, ikinci derecede de bu Nakşibendi silsilesinden
evet.
başta İmam-ı Rabbani Hazretleri olmak üzere maneviyat önderlerinde o tasavvufi olarak da o insanların gönül ikliminde yer bulmasından kaynaklanıyor. Yani biz bugün Batı'nın birçok şeyini ezbere biliyoruz ama Hindistan'a ve Doğu dünyasına karşı adeta yok hükmünde bilgilerimiz. Onun için hafızalarımızı tazelememiz, tarihi kültürü
evet.
ve bugünü anlayabilmek için geçmişle mesela bir hep Taç Mahal'ı biliriz ama Taç Mahal'ın şu anda Agra şehrinde bu Uttar Pradesh'te olduğunu kaç kişi biliyor Türkiye'de?
Evet. evet. İnşallah daha fazla büyümez oradaki
İnşallah.
Bu nahoş hadiseler.
Süremiz kısıtlı olduğu için yoksa yani çok detaya insek Hindistan'la ilgili önümüzdeki programlarda muhtemelen bu olaylar evet. yatışmayacak ve yine konuşuruz detaylı.
Bu arada hocam Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkemenin bir kararı var. Onu da paylaşayım sonra geçelim diğer mevzuya. Başörtüsü gerginliğinin yaşandığı kentte öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmiş. Bu da yeni bir gelişme olarak paylaşalım. Bekleyin yani, denilmiş.
Yüzyıllardır Hindistan'da biliyorsunuz onlar Hindular evet. ineği kutsal olarak görürler.
Hı-hı.
Kurban bayramında inek kurban eden Müslümanlar olduğu zaman kavga bitmez.
Evet.
Onlar yine cesetlerini yakarlar, Ganj Nehri'ne atarlar. Ganj Nehri'nde yıkandıklarında günahlarından arındıklarına inanırlar. Dünyanın en kirli nehirlerinden biridir Ganj Nehri ama hala da oraya girerler.
Evet.
Günahlarından arındıklarına inanarak Hindular yıkanırlar.
Hı hı.
Ve dünyadaki inanç sistemler içerisinde %15 ile Hindular yani dünyada bütün insanlığın %15'ini Hindular oluşturuyor maalesef. Bir de böyle bir durum var.
Evet hocam. Geçelim diğer bir mevzuya. Daha önceki haftalarda da konuştuğumuz ve önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğimiz Ukrayna-Rusya gerilimi. Hocam değişen bir şey yok. Şu anda beklemede her iki tarafta ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'e gidişinin ardından kendine rol biçen Fransa Cumhurbaşkanı Macron da soluğu hem Rusya'da hem de Ukrayna'da aldı ama Rusya'daki o ziyaret Putin affedersiniz Macron için tam bir kabusa döndü. Havaalanında karşılayan kimse olmadı. Rusya lideri Putin işte eli cebinde bekledi. Sonra 5,5 metrelik bir masanın her iki ucunda bu görüşme yapılmak zorunda kaldı. Dünya kamuoyunda rezil oldu Macron deyim yerindeyse. Sonrasında Kiev'e geçti Macron. Fakat henüz bir somut bir şey yok. Daha yeni ABD Kiev'e seyahat etmeyin uyarısında bulundu. Biraz daha böyle kaşıyor sanki ABD ve Biden yönetimi. Nedir hocam durum şu anda Ukrayna-Rusya geriliminde? Bunu
şimdi
sizden dinleyelim.
Önce Macron'dan başlayacak Buyurun. Olursak bütün Batı basını ve Türkiye'de de birçok medyada Hı-hı. çıktı. Macron'a yakıştırılan sıfat çakma Napolyon.
Evet.
Yani Napolyon gibi böyle Fransa'yı Avrupa'da lider ülke yapmaya çalışıyor. Hatta Merkel'in de emekliliğinden sonra meydan bana kaldı diye düşünüyor. Gerçekten Avrupa'da karizmatik bir liderin olmadığı bir dönemdeyiz. Bu arada gün bugündür diyor, ortaya çıkıyor ama nefesi
yetmiyor
ve karizması buna yetmiyor. Hani ne diyelim, kifayetsiz muhteris deriz, evet. Ya o şekilde. Dolayısıyla işte Libya'da da aynı şeyi yaptı. NATO'dan önce gitti, bombardıman, hı-hı, Fransız uçakları bombardıman yaptı. Yani bir öncü rol almak istiyor. Nizamat vermek istiyor. Ne karizması, ne askeri ve siyasi gücü, ne ekonomik gücü, artık Fransa bir inişe geçen bir ülkedir. Hı-hı. Dolayısıyla da Rusya'da çok da fazla kale almadı. Putin, evet, mesela Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a gösterdiği ilgi ve alakanın çeyreğini bile göstermedi. Evet. Yani ki Fransa, biz bir 30 yıl önce Fransa deyince, Paris deyince bizim Türkiye'deki bu Kemalistlerin filan ağzını suya akarak, hı hı, böyle iç geçirerek bir böyle hayallerini süsleyen, evet, bir ülkeydi. Ama bugün Fransa'nın
durumu ortada.
Türkiye'nin durumunu karşılaştırmak açısından, evet, söyleyeyim. Gelelim Ukrayna Rusya krizine. Amerika NATO üzerinden bu olayı kaşıyarak kâr ediyor. Nasıl kâr ediyor? Artık Avrupa'da her kafadan bir ses çıkıyor. Onları Rusya ile korkutarak kendi şemsiyesi altında toplamak istiyor. Ama Avrupa'da da şöyle bir durum var. Fransa, Almanya gibi birçok ülke doğal gaz bakımından Rusya'ya bağımlı. Putin vanayı kapatsa adeta nefes boruları kesilecek. Dolayısıyla ne Amerika'ya hayır diyebiliyorlar ne de Putin'e karşı herhangi bir eylem yapabiliyorlar. İki arada bir derede kalmış durumda. Avrupa Birliği tarihinin en böyle sıkışmış, adeta siyaset üretemeyen bir döneminde yaşıyor. Enerji olarak, evet, durumu
ortada.
Ortada. Nükleer santralleri öldürücü, ölümcül tehdit olarak gören, hatta Türkiye'deki bu çevreci örgütleri destekleyen Avrupa şu anda nükleer santrali yeşil enerji statüsüne, evet, sokup yeni santral, mesela Fransa 4 tane daha yeni santral inşa edeceğini ilan etti. Böyle bir durum söz konusu. Diğer taraftan Ukrayna ile Rusya sıcak bir çatışmanın içerisine girse, mesela Anadolu'nun bir köyünden bir ninemizin, dedemizin gözüyle bakacak olsak, ya iki tane gavur, Ortodoks, Hristiyan, kırsın birbirini,
evet,
deriz. Yani uzaktan bir bakışla. Fakat günümüzün dünyasının siyasi gerçekleriyle oraya bir ayna tuttuğumuzda şunu görüyoruz. Nasıl ki koronadan sonra enerji fiyatları artınca bütün dünyada enflasyon yükseldi. Yöneticilerle halk arasında bir kopukluk ortaya geldi. Aynı şeyi Türkiye'de de görüyoruz. Evet. Akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki halkın memnuniyetsizliğini. Şimdi bir ürünün ne kadar pahalı olursa olsun, bakın akaryakıt ürünleri, gıda ürünleri hiç fark etmez. En pahalı üründen daha pahalısını söyleyeyim size, o ürünün bulunmaması.
Evet.
Eğer Rusya ile Ukrayna sıcak bir savaşın eşiğine girerse, Ukrayna dünyada ayçiçeği üretiminde, bitkisel yağ üretiminde birinci sırada. İkinci sırada Rusya geliyor. Tahıl üretiminde, ihracatında bu ülke dünyada en ön sıralarda. Ve dünyayı bekleyen Haziran ayındaki krizi söyleyeyim size.
Buyurun.
Tahıl, yani buğday, un tedarikinde zorluk, bitkisel yağ tedarikinde zorluk. Yani yokluk, yani siz şimdi 30 lira olmuş ayçiçeği diyorsunuz, yağ diyorsunuz, 300 lira da verseniz bulamayacaksınız diyelim ki. Evet. Böyle bir dünya bekliyor bizi. Eğer böyle bir sıcak savaş olur ise.
Ya bu bizim meselemiz, Türkiye'nin meselesi değil aslında.
Dünyanın meselesi. Dolayısıyla yani eskiden dünyanın bir bölgesinde savaş olurmuş, diğer bölgesinin haberi bile olmaz. Yani hayat, evet, devam eder ama artık o küresel bir
kasabaya döndü.
Kasabaya döndü. Tedarik zincirleri, evet, vesaire. Mesela Türkiye Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday satın alıyor. Un değirmenlerimiz de un yapıyoruz. Türkiye geçen yıl dünyada un ihracatında birinci olan ülke. Aynı zamanda buğday ithalatında da birinci olan ülke. Şimdi, evet, muhalefet diyor ki memlekette tarımı bitirdiniz, buğday ithalatında dünya birincisiyiz. Onlar da hükümette un ihracatında dünya birincisiyiz. Halbuki Türkiye'nin buğdayı kendine yetecek kadar buğday üretiyor. Ama gelişmiş bir değirmen un sanayisi vardır. Orası bir karıştığı zaman sizin, evet, buradaki un fabrikalarınız da iş yapamaz hale gelecek. Bakın Ukrayna'yla Rusya çatışıyormuş gibi oluyor. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerini çok ummadığımız noktalardan etkileyen bir dünyada evet, yaşıyoruz. Yani bunun siyasi ve ekonomik evet. boyutlarının bizi farklı yönden etkileyeceğini görmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Bir başka meseleyle devam edelim. Libya'da seçimler yapılacaktı 24 Aralık'ta, sonra ertelendi. Şu anda ne olacak belli değil. Ama işin ilginç tarafı mevcut Başbakan Dibeybe'nin konvoyuna saldırı düzenleniyor. Diğer taraftan Tobruk'ta meclis eski İçişleri Bakanı Fethi Başağı'yı başbakan olarak seçiyor. Çift başlı bir durum ortaya çıktı. Dibeybe diyor ki seçime kadar hükümeti ben temsil edeceğim. Yeni bir hükümet olmayacak. Hı hı. İşte diğer meclis başağı seçiyor. Libya'da ne olup bitiyor? Her iki tarafın arzuladığı nedir hocam? Ve bir şimdi, seçim olamayacak mı?
Şimdi Libya'da de facto bir durum var. Yani haritaya baktığımızda tek bir Libya devleti gibi görünen bir yer var. Ama gerçekte ise Türkiye'nin yardım ve desteğiyle son anda yani varlığını koruyabilen Trablus'taki meşru Libya hükümeti ve Sirte Körfezi'ne kadar olan artık yaklaşık Türkiye büyüklüğündeki bir alanı kontrol eden, nüfus olarak da nüfusun yarıdan fazlasının elinde bulunmuş olduğu ve Birleşmiş Milletler'in de seçime kadar Dibeybe'yi başbakan evet. görüyoruz dediği bir hükümet var. Fakat Sirte Körfezi'nden Sirte Cufra hattı diyoruz. Bingazi, Tobruk'un olduğu ve petrol ve doğalgaz yataklarının yani Libya'nın asıl enerji kaynaklarının olduğu yeri ise Hafter güçleri. Bunun arkasında Rusya'yı, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ı sayabilirsiniz. Ve bunlar burayı fiilen kontrol ediyorlar. Şimdi petrol bölgelerinin üzerinde oturan bir Hafter ve gerisinde dünyanın onu destekleyen güçleri var. Bir de başkentte nüfusun da ülkenin de meşru bir hükümeti var. Bu sefer işte Tobruk merkezli bu Hafter yanlıları da dediler ki biz de Fethi Başağı'yı başbakan ilan evet. ediyoruz. Nasıl olsa zaten meşru hükümetin askerleri oraya giremiyorlar. Orayı kontrol edeyim. Onlar kendi başına oradan bir hatta güneydeki Tuareklerin olduğu bölgelerde onlar kendi başına zaten ayrı bir alemdeler. Yani Libya şu anda parçalı bir görünüm arz ediyor. Seçimin yapılamamasının sebebi de buradan kaynaklanıyor. Çünkü silah konuşuyor. Yani adam elinde silahla o bölgeyi kontrol ediyor. Diyor ki burada benim sözüm geçer. Ya siz onu bertaraf ettikten sonra bir serbest ortamda seçim oluşturacaksınız veya işte onların bir takım dayatmalarına bir şekilde boyun eğmeniz gerekiyor. İşte Libya'da da yaşanan aynen bu iki tane farklı yönetim var. İkisinin de elinde silah var. İkisi de birbirinin bölgesine girip müdahale edemiyor.
Evet.
Ama meşru olarak Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablusgarp, Türkiye'nin de desteklediği Dibeybe hükümeti. Ama seçim yapılamıyor karşı tarafta. Sandık kurulamıyor. Evet. Böyle de bir durum söz konusu maalesef.
Peki hocam. Yemen'deki gelişmelere bakalım. Birleşmiş Milletler Ocak ayında 234 sivilin Yemen'de hayatını kaybettiğini açıklamış. Diğer taraftan Husilerden Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar devam ediyor. İHA saldırıları. Son saldırıda da 12 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bir havalimanı hedef alınmış. Yemen'de olup bitenlere dair neler söylersiniz hocam?
Şimdi Yemen'de aslında bir insanlık dramı yaşanıyor.
Evet.
Yani İran destekli Husiler bir tarafta, Suudi Arabistan'ın ve o bölgedeki yerel kabilelerin, aşiretlerin elinde tuttuğu bölgeler bir tarafta. Bunlar arasında insani yardımın geçişini de engelleyen bir takım paramiliter güçlerin olduğu bir bölge. Hala devlet yapısına tam kavuşamamış, kabile sisteminden yani aşiret kabile sisteminden kurtulamamış bir devlet yapısının olduğu bir ülke Yemen. Ve 21. yüzyılda koleradan ölümlerin en çok olduğu, gıda yetersizliğinden ölümlerin olduğu ve hatta bu iç savaş başlamadan önce Yemen'in Hint Okyanusu kıyılarında çok zengin doğalgaz yatakları bulunmuştu, keşif evet. yapılmıştı. Yani Yemen aslında kendi ayakları üzerinde siyasi bir birlik kurabilse, yeraltı yerüstü kaynaklarını harekete geçirebilse, dünyanın geri kalanından yardım almaya da ihtiyacı olmadan ayakta durabilecek bir ülke. Ama işte bir tarafta İran'ın, bir tarafta Suudi Arabistan'ın, hatta bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin müdahalesi, merkezi bir devlet otoritesinin tam sağlanamaması sebebiyle adeta bir kayıkçı kavgasına dönmüş, Sana ve Aden'de ayrı yönetimlerin olduğu bir dramatik durum yaşanıyor maalesef. Osmanlı'nın çekilmesinden sonra da zaten orada bir gün görmedi Yemen halkı. Evet. 1918. Bakın 1918'e kadar Yemen bizim toprağımızdı. Bunu da ayrıca belirtmekte fayda var.
1918.
Evet, 1918.
Evet, maalesef.
Yani Mondros Mütarekesi'ne kadar Yemen bizim toprağımızdı.
Evet. Bir başka acının, sıkıntının yaşandığı coğrafya Afganistan hocam. Taliban yönetimi ele geçirmişti. Ama uluslararası toplum Afganistan'ın parasına çökünce, bu parayı iade etmeyince şu anda çok kötü günler yaşanıyor. Hüdayi Vakfı da orada insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Daha önceki programlarımızda bu konuda oraya giden bizzat bu yardımlarda bulunan isimlerle konuştuk, evet, vakfımızdan. Şimdi de daha önce Türkiye Cumhuriyeti bir iyilik treni göndermişti ve bundan dolayı da Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak teşekkür etti. Bu konuda bir iyi niyet beyanı ortaya kondu. Bugün de hocam yine ikinci tren yola çıktı Afganistan'a doğru. Yaklaşık 12 gün sonra yine o yardımlarda ulaşacak sivil toplum kuruluşlarının, devletin katkıda bulunduğu bir yardım treni, iyilik treni yola çıktı. Neler söylersiniz? Nasıl etkiler bu yardımlar orayı?
Türkiye'de bu elektrik zamlarının, akaryakıt zamlarının, geçim sıkıntılarının konuşulduğu bir dönemde İşte bu iyilik treninin yola çıkmasını çok böyle manidar bulup eleştiren insanlarımıza şunu söylemek istiyorum. Böyle bağ bahçeyle uğraşan çiftçilerimiz iyi bilirler. Hasattan sonra bir budama yaparlar. Yani bahçenin diyelim ki bu dallarını, fazlalıklarını budadığınızda sanki o ağaç küçülmüş gibi olur. Fakat ertesi yıl çok daha fazla ürün verir. Yani bizim Afganistan'a o mesela birincisi ulaştı, ikincisi de bugün cuma vaktinden önce Ankara garından böyle sirenler çalarak yola çıktı bugün. İkinci siren. Bu gıda, temizlik maddesi, ilaç başta olmak üzere en temel insani yardımlara gönderiyoruz. Yani bizim oraya verdiğimiz diyelim ki 1 liralık bir yardım belki bizim başımıza gelecek 1000 liralık bir felaketi, bir belayı def etmesi bakımından önemlidir. Çünkü oradaki insanların çok mağdur olduğunu, kadim bir kültürün parçası olduğumuzu, hatta Afganistan'ın kuzeyinin Güney Türkistan olduğunu, tarihi Maveraun Nehir kültürünün bir uzantısı olduğunu, hatta Mevlana'nın da Belk doğumlu olduğunu, yani Afganistan'ın bizim kadim kültürümüzün parçası bir coğrafyada şu anda açlıkla, fakirlikle pençeleşirken o insanlara göndermiş olduğumuz bir nebze başımızın gözümüzün sadakası hükmündeki bu yardım belki 40 milyonluk bir ülkenin derdine çare olmaz. Sadra, evet, şifa bir şey değildir ama en azından o karıncanın yangına su taşıması gibi biz safımızı belli etme açısından önemlidir. Bu yönüyle de hiç kimse şomağızlılık yapmasın. Elbette ki Türkiye'de de sıkıntılar vardır ama siz bazen ihtiyaç sahibi olsanız bile sadaka vermeniz gerekiyor.
Evet.
Bir başkasına yardım etmeniz gerekiyor ki Allah'ın da size yardımı gelebilsin. Olayı bu gözle bakmakta fayda vardır ve bu yardım trenlerini değişik platformlarda eleştiren insanlara da bu yönüyle bu mesajı devam vermek istedim. Lazım.
Evet.
Ve Afganistan'da durumun çok zor olduğunu, tek el uzatan Katar'la Türkiye'nin olduğunu ve orada bizim Maarif Vakfı'nın çok sayıda okulları olduğunu ve geleceğin Afganistan'ın inşasında bu okulların çok önemli bir rol üstleneceğini, belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Afganistan'ın Türkiye ile kardeş, dost bir ülke olmasında bizim bu küçük yardımlarımızın büyük bir etkisinin olacağını da göreceğiz inşallah. Küçük bir tohumun ileride koca bir çınar olacağını unutmayalım.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Programımızın süresini bu şekilde tamamlamış olduk. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İnşallah haftaya medeniyet coğrafyamızda yine farklı konularla birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.